Ayrım 31.
Seçilen kelimeler bazen öyle mucize ifadeler taşır ki bir tek kelime birkaç tabiat olayını veya oluşun birkaç tavrını aynı anda ifade eder. Müfessirler bu durumlarda genellikle anlamlardan birini zikreder, ötekileri açıklamalar kısmında verirler veya vermezler. Bize göre bu durumlarda kelimenin taşıdığına kuşku bulunmayan tüm anlamları vermek gerekir. Çünkü bu çok boyutluluk Kur'an'ın ruhudur ve Kur'an'ın muhatabı olan insan bu boyutların tamamından haberdar olmalıdır. Mesela 51. sure olan Zariyat ilk 4 ayetinde 4 şeye yemin taşıyor. Bunlar Zariyat, Hamilat, Cariyat ve Mukassimat olarak sıralanmıştır. Burada Zariyat yerinden oynatıp dağıtan, sürükleyen gibi anlamlar taşıyan Zariye kelimesinin çoğuludur. Bu kelimeyi rüzgarlar diye tek boyuta indirip andolsun rüzgarlara demek eksik bir tercüme olur. Çünkü zariye rüzgar olabileceği gibi fırtına, kasırga, atomik infilak, rüzgar makinesi vesaire vesaire de olabilir. Aynı şekilde hamilat, taşıyıcı anlamındaki hamile kelimesinin çoğuludur. Bunu sadece gebe kadın veya yağmur taşıyan bulut diye tercüme ederek tek boyutuyla dondurmak yanlıştır. Cariyat da öyledir. Akıp giden, durmadan yürüyen anlamındaki cariye kelimesinin çoğulu olan cariyat, akıp giden suları, hep yürüyen insanı, yol alan gemileri vesaire vesaire aynı anda ifade eder. Bu anlam boyutlarının hepsini vermek gerekir. Benzeri durum Saffat, Naziat ve Mürselat surelerinin ve daha başka yeminde kullanılan kelime ve kavramların hepsi için geçerlidir. Kur'an, bizzat yaratıcı kudrete yemin taşıyan ifadeler de içermektedir. Mesela bakın Yunus 53, Meryem 68. Yemin edilen doğal güçler, varlıklar ve oluş tavırları arasında güneş, ay, yıldızlar, yıldız yörüngeleri, doğuş-batış noktaları, mevaki, kara delikler, uzaydaki türlü değişmeler, gece, gündüz, şafak, bazı kentler ve bölgeler, dağlar, zaman, günün bazı vakitleri, kıyamet, sabah saatleri, gök, rüzgarlar, bulutlar, yıkıp deviren güçler, öğüt verip aydınlatanlar, uyarıp sakındıranlar, doğa kuvvetlerinin yaptıklarını yapan icat edilmiş makine ve aletler vesaire vesaire dikkat çeker. Anneye ve doğurganlığına da yemin edilmekte, böylece anne ve annelik kavramının varlık ve oluştaki önemine parmak basılmaktadır. Bakın Beled 1-3. Yemin edilenler arasında genel anlamda vahiy ve vahyin inişi tenzil ile bizzat Kur'an'ın kendisi de vardır. Bakara 1-2, Yasin 1-2, Sa'd 1-2, Kaf 1-2 vesaire. İnsanın iç kuvvetlerine, özellikle insanın kendi kendini kınamasına levm, otokritik de yemin edilmiştir. Bakın Kıyamet 2. Bu ayetin biraz ilerisinde insan, kendi içine kıvrılan keskin bir bakış olarak tanıtılmaktadır. Bakın Kıyamet 14. Bazı sebze ve meyvelere de yemin vardır. Bunlar incir ve zeytindir. Tin 1-2. Harflere yemin, Kur'an'ın 2. suresinden itibaren her yana serpilmişken, eşyaya ve kavramlara yeminler, ilahi kitabın 2. yarısında yer alır. Yetim, tekil, çoğul, yetama ve ikil, yetimeyn halde 20 küsur yerde geçer. Bütün kullanımları yetimin malına musallat olmamak, yetimi korumak, ona merhamet ve şefkatle yaklaşmak espri ve direktifi taşır. Yetim, küçük canlının annesinden ve çocuğun babasından yoksun kalması anlamındaki yütüm ve yetim kökünden sıfattır. Kip olarak Arap dilinde sıfatı müşebbehe adını alır. Bu kalıp daima yoğunluk, ileri derecelik ifade ettiğine göre yetimin ayrılığı ve kimsesizliği derinliğine ve zorlu bir mahrumiyet olacaktır. Kocasından yoksun kalan kadına da yetim denir. Hukuksal anlamda yetimlik bülû çağında sona erer. Yetim kelimesinin ta ile yapılan şekli yetime, tek, biricik, yalnız gibi anlamlara gelmektedir. Kısacası yetim kökünde hakim nitelik yalnızlıktır ve yetim en içli, en acılı yalnızlıktır. Nitekim Kur'an'ın yetimle ilgili beyanları bunu açıkça gösteriyor. Her şeyden önce yetim, yaratıcı kudretin ihsan, bakın ihsan mede ile muameleyi, yani kendisine aşk mertebesinde bir rahmet ve şefkati gerekli gördüğü bir varlıktır. Yetime ihsan Allah'ın temel buyruklarından biridir. Bakara 83, Nisa 36. Dini yalan sayan kimdir sorusuna Kur'an'ın verdiği cevabın ilk cümlesi şudur. O kişidir ki yetimi itip kakar, azarlar. Maun 1-2. İnsanın nankörlüklerinin en belirginlerinden biri de yetime ikramda bulunmamaktır. Fecr 17. Böyle olunca kamil iman ve insanın özelliklerinden biri de yetimi yedirip doyurmak ve onu derin bir sevgiyle korumaktır. İnsan 8. Bu yüzden Kur'an yetime kucak açıp onu korumayı Allah yolundaki engellerin birini aşmak olarak gösterir. Beled 15. Bu içten ve sevgiye dayalı yaklaşımdan yoksun olanlar yetime musallat olabilirler. Kur'an bu noktada hukuksal müeyyideli korumayı devreye sokar. Yetim malına el sürmemek, hatta yaklaşmamak emredilir. En'am 152, İsra 34. Ganimet türü gelirlerin bir kısmı yetimlere ayrılacaktır. Enfal 41, Haş 7. Nihayet Kur'an'ın en korkutucu tehditlerinden biri yetim malını yiyenlere yöneltilir. Yetim malı yiyenler karınlarına ateş doldurmaktan başka bir şey yapmış değillerdir. Nisa 10. Hazreti Peygamber, ki o da bir yetimdir ve insanlığın en büyük, en onurlu yetimidir, yetimlerle ilgili beyanlarında çok hassastır. Bir yerde şöyle buyuruyor. Yetimin ağlamasından arş titrer. Bir yerde de şöyle diyor. Ben ve yetime arka çıkan cennette şu iki parmağım gibi yan yana olacağız. B. Talak 26, M. Zühd 42, T. 1, 14. Görülüyor ki Kur'an ve hadisin insanlık ve merhamet adına bir nevi gösterge olarak tanıdığı ve tanıttığı ilk tip yetimdir. Öyle ki yetimin korunduğu ve saygı gördüğü bir toplumu, İslam esprisi bütün insancıl değerlere saygı gösteren ve Allah'ın istediği yönde yürüyen bir toplum olarak kabul eder. İslam peygamberinin üzerinde titreyerek durduğu ana konuların başında yetim ve yetim hakları gelmektedir. Merhamet ve şefkatin en mükemmel habercisi ve temsilcisi olan yüce peygamberin, yetimin ikram ve itibar gördüğü evi, rahmet ve bereketin belirdiği bir mekan olarak gösterdiğini biliyoruz. Yetimin horlandığı toplumlarsa merhamet, insanlık ve mertlik adına hiçbir değere sahip olmayan toplumlar olarak görülmektedir. Yetime iyilik ve şefkat kollarını açmayan yürekler, güzelliklere ebediyen kapalı yüreklerdir. Muhammed Mustafa yetim ve öksüzdü. Bu bir anlamda insanlığın o eşsiz şahsiyete göstereceği hürmetin, yetime gösterilecek hürmete yaklaştırıldığını vurgulamaktadır. Gerçekten de İslam toplumlarının vicdanı, yetime saygı ve sevgide daima ve şaşmadan, kendi peygamberine saygı ve sevgiden bir parça görmüştür. Bilmiştir ki yetimin sevindirilmesi, Allah Resulü'nün merhamet ve sevgisini her şeyden çok tahrik edecektir. Son peygamberin yetim oluşu, İslam düşüncesinde şöyle bir eğilimin yaşamasına da sebep teşkil etmiştir. Yetimler, yaratıcının özel koruma ve iltimasına muhatap olan insanlardır. Bu yüzden insanlık tarihinin en büyük isimleri arasında yetim olanlar gözden kaçmayacak bir yer işgal etmelidirler ve etmişlerdir. Böyle olmasaydı insanlık tarihinin en büyük inkılabını gerçekleştiren son Resul yetim olmazdı. Bu incelik Kur'an'ın yetimler konusunda Hazreti Peygamber'in dikkatini çeken beyanlarında açıkça görülebilir. O Rabbin seni yetim olarak bulup da barındırmadı mı? Seni ne yapacağını kestiremez bir gariplik içinde bulup da yönlendirmedi mi? Seni yoksul ve çaresiz bulup da nimetlere gark etmedi mi? O halde sen de yetimi horlayıp azarlama. Yoksul ve çaresizi de incitip kovma. Duha 6-11. Bu ayetlerin yetime karşı takınılması gereken tavrı verirken, yetimin nelerden yoksun olduğunu da gösterdikleri açıktır. İslam peygamberinin yetimlerle ilgili şu iki hadisini de kaydedelim. Ey yüce Allah'ım! Şu iki horlananın, yetim ve kadının haklarını gereğince koruyamayacağım diye ürpermekteyim. Müslümanların en hayırlı evleri, yetime ikram ve itibar edilen ev, en kötü evleri de yetime kötülük ve eziyet edilen evdir. Yüsr, kolaylık. Kolaylık, kolaylaştırma, hafifletme anlamlarındaki kelimeler, yüsr, yüsra, yesir, meysur, tahfif, Kur'an'da fiil ve isim olarak 40 küsur yerde kullanılır. Bunların çoğunda Allah'ın kolaylaştırıcı bir irade taşıdığı, kulları için kolaylık ve hafiflik istediği anlatılmaktadır. Yüsrün karşıtı Kur'an'da üsr, zorluktur. Uluhiyetin en belirgin özelliği rahmet olduğundan, bakın rahmet mede, en belirgin özelliklerinden birinin de kolaylaştırıcılık olması kaçınılmazdır. Kur'an, Tanrılığın bu temel özelliğine, kozmik evrensel bir ilke olarak dikkat çekerken şu ifadeleri kullanır. Allah size kolaylık, yüsr ister. Sizin için zorluk, üsr istemez. Bakara 185 ve Allah sizin için kolaylaştırmayı ister. Nisa 28. Yaratıcı kudretin kendisinde bu özellikleri belirgin kılması, varlık ve oluşta da bir tecelli bulacaktır. Kur'an bu noktaya da değinir ve şu ilkeyi getirir. Hiç kuşkusuz her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Kesinlikle her zorluk beraberinde bir kolaylık taşır. İnşirah 5-6 ve Allah her zorluktan hemen sonra bir kolaylık getirecektir. Talak 7. Kolaylık ve kolaylaştırma ilkesinin vahiy-insan ilişkisinde de uygulandığını görüyoruz. Kur'an bizzat kendisinden söz ederken şu ifadeyi tam 4 kez kullanır. Yeminle söylüyorum ki biz bu Kur'an'ı okuyup anlaşılsın, öğüt alınsın diye gerçekten kolaylaştırmışızdır. Kamer 17-22-32-40. Şu ifadeler de dikkat çekicidir. Şu bir gerçektir ki biz o Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık veya senin diline kolaylaştırdık ki onunla takva sahiplerini müjdeleye, inatçı bir kavmi de korkutup uyarasın. Meryem 97. Ve biz o Kur'an'ı senin dilin üzere gerçekten kolaylaştırdık ki onlar anlayıp öğüt alabilsinler. Duhan 58. Yüsr, Kur'an'ın kendi okunuşunda da uyulmasını istediği bir ilkedir. Müzemmil suresi 20. ayet, ibadet sırasında ilahi kelamdan kolay geleni okuma tavsiyesinde bulunur. Çünkü Kur'an zorluk, sıkıntı, çıkmazlar getirsin diye indirilmemiştir. Taha 2. İnsan hayatında yüsr, güzellik, bolluk, cömertlik, Allah'a saygı gibi değerlerle birlikte vücut bulmaktadır. Her şeyden önce takva, kolaylığı bir tanrısal bağış olarak getirir. Talak 4. Öte yandan sahip olduklarından deren, takvaya sarılan, güzelliği benimseyen, bakın Hüsn M'de, kişi ve toplumlar için hayat kolaylaştırılır. Onların yüsre ulaşmaları rahatlıkla sağlanır. Kur'an burada yüsrün tesiri deyimini kullanıyor ki, bu yüsrü yüsr ile elde etmeyi sağlamak demektir. Kolayı sevip aramak yetmez. Kolayı elde etme kolaylığını da yakalamak lazımdır. İşte anılan yerde Kur'an bu sırra da dikkat çekiyor. Bakın Leyl 7, ayrıca bakın Ala 8. Cimrilik yolunu seçen, insanlarla hiçbir madde ve gönül alışverişinde bulunmayan, güzelliği yalanlayıp güzele sırt çeviren kişi ve toplumlarsa zora, zorluğa sürülür. Kur'an burada üsrün tesiri deyimini kullanıyor ki, zorluğu kolay zannettirmek demek olur. İnsanoğlu kuruntu, gaflet ve yanlış bilgilerin tutsağı haline gelince zoru kolay sanabilir ve hiç farkında olmadan başına binlerce sıkıntı ve problem sarabilir. Yüsr ilkesinin din bünyesindeki temel görünümlerinden biri, güç yetirilemeyecek şeyin teklif edilmemesi, bakın teklif mede, bir diğeri de ilahi emirlerin zora sürmek, ezmek yerine hayata ve insana yarar sağlamak üzere düzenlenmesidir. İslam bilginleri burada söz birliğiyle şu tespiti yaparlar. Dinin gelişi, ilahi emirlerin ve yasakların gönderilişi, makasıd eş şeria, dinin hedef ve maksatları üçtür. Bir yararın elde edilişi, celbul menfaa, bir zararın önlenmesi, def'u mefsedet, bir zorluğun hafifletilmesi. Kur'an hemen bütün emir ve yasakları koyan ayetlerde bu gerekçeleri bizzat kendisi gösterir. Buna fıkıh dilinde hükmün hikmeti veya maksadı, hikmeti teşriye veya maksadü şer denir. Mesela namazı emreden ayet bunun hikmetini açık ve gizli kötülüklerden alıkonmak, Ankebut 45. Zekatı emreden ayet bunun hikmetini temizlenip arınma, malı bereketlendirme, Tevbe 103. İçki ve kumar yasağı getiren ayet bunun hikmetinin şeytanın vücut vereceği pislik, öfke ve düşmanlıktan uzak kalmak, Maide 90-91 olduğunu bildiriyor. Bu konuda bakın Hallaf, Masadırut, Teşrii, El-İslami 48-50. Kolaylık ilkesinin Hazreti Peygamber tarafından sözlü ve fiil halinde sünnetle hayata mal edilişi başlı başına bir rahmet mucizesidir. Allah dini kolaylık ve hoşgörü olarak gönderdi buyuran O'dur. Ve O, biri zorluk, biri kolaylık arz eden seçeneklerden daima kolaylık arz edenini seçmeyi prensip edinmiştir. Bütün bunlar bizi şu noktaları tespite götürüyor. A. İslam dininde insan ve hayatla çatışan hiçbir emir ve yasak yoktur. Allah ve Peygamber altından kalkamayacağı hiçbir yükü insanoğluna yüklememişlerdir. İslamiyet insanı yokuşa süren, zorlayan, insan için hayatı işkenceye çeviren disiplinler içermez ve böyle disiplinleri kendi bünyesinin dışında sayar. Evlenmeme, yiyip içmeme, dünya nimetlerinden el çekme, gülüp eğlenmeme, çalışıp kazanmama vesaire gibi insan yaratılışına ters düşen tutum ve tavırları İslamiyet asla benimsememiştir. İbadetler bir işkence, bir sıkıntı değil, bir iç ferahlığı ve yaratıcıyla huzur verici bir yakınlık olduğu sürece anlam taşırlar. Bu yüzden dinde zorlama yoktur. Bakara 256. Dinde zorlama yoktur ilkesinin de iki pratik anlamı vardır. Din, zorlaştırıcı hiçbir hüküm içermez ve din adına zorluk çıkarma, baskı ve şiddete gitme ilahi iradeye aykırıdır. B. İki seçeneğin en kolay olanını tercih esastır. Hazreti Peygamber'in hoşgörü ve kolaylıkla gönderilmesinin ikinci anlamı, Hazreti Ayşe'nin şu sözünde apaçık görülmektedir. Yüce Peygamber, biri daha kolay, biri daha zor iki seçenek karşısında kaldığı her zamanda mutlaka kolay olanı seçmiştir. İnse.1/369. Allah'ın koyduğu ölçülere dokunulamaz. Onların zedelenmesi insanı İslam'ın dışına çıkarır. Fakat bir meselede Allah'ın koyduğu kesin bir ölçü yoksa, başka bir deyimle mesele mübahlar alanına giriyorsa, o noktada en kolayı seçip zordan kaçınmak İslam peygamberinin şaşmaz tavrıdır. Nitekim o, müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyurarak bu tavrını bir formül halinde ifadeye koymuştur. Zekat. Kur'an'da bu şekliyle 32 yerde geçen zekat, infakın en çarpıcı görünümü ve müeyyideli bir uygulanışıdır. Zekat, ekonomik bir fedakarlık olarak Kur'an'ın sadaka kavramının da bir görünümüdür. Ve zekat, sadakanın da yaptırıma bağlanmış resmi kısmıdır. Tevbe suresi 103. ayet, mallardan resmen alınan sadakanın tezkiye fonksiyonundan söz eder. Bu tezkiye, temizleme, arıtma anlamındadır ve zekatla aynı köktendir. Buna dayanarak sadakanın bir anlamının da zekat olduğu söylenmiş ve Kur'an'daki sadakadan söz eden ayetlerin getirdiği hükümler zekata uygulanmıştır. Bakın Tevbe 60. Ancak yukarıda tespit ettiğimiz ölçüyü akıldan çıkarmamak gerekir. Zekat, infak ve sadakanın yaptırımlı resmi kısmıdır. Bu demektir ki her zekat aynı anda bir infak ve sadakadır ama her infak ve sadaka zekat değildir. Kelime anlamıyla zekat, bereket, artış ve temizleme demektir. Zekat vermek hem insanı malında bereket ve artışı sağlayacak bir yola ittiği, hem de mal ve servetle birlikte insanın iç dünyasında bir arınma vücuda getirdiği için bu yükümlülüğe zekat denmiştir. Kur'an, zekatın bu temizleme fonksiyonuna doğrudan Tevbe 103 ve dolaylı şekilde dikkat çekmektedir. Zekat, geçtiği hemen bütün ayetlerde namazla birlikte anılmakta, böylece namazın psikolojik mistik arındırma özelliği yanında zekatın sosyoekonomik bir arındırma getirdiğine dikkat çekilmektedir. Mesela bakın Bakara 43, 83, 110, 277, Maide 12, Tevbe 5, 11, 18, 71, Nur 37, 56. Zekatın arındırma fonksiyonu nasıl gerçekleşiyor? Her şeyden önce şunu bilmek gerekir. Kur'an, servetin belli ellerde toplanmasını, insan hayatının mutlu bir zeminde seyrine engel görüyor. Servet, belli ellerde toplanırsa, kitleyi ezen bir araç, bir tahakküm ve sömürü unsuru olur. Kur'an, böyle bir servete dule diyor ki, saltanat, kudret, hükmetme aracı demektir. Kur'an, servetin dule olmamasını istiyor. Servetin dule haline gelmemesi, onun toplumda dengeli bir biçimde yayılmasıyla mümkündür. Bakın Haş 7. Zekat, servetin geniş tabana yayılmasında alınan tedbirlerin pozitif kutbunu, emir boyutunu temsil eder. Tedbirlerin negatif kutbunu, yani yasak boyutunu ise ribanın haramlığı temsil etmektedir. Bakın Ribame'de. Bir başka temel nokta da şudur. Kur'an, servet sahibinin malında fakirin hakkı bulunduğunu, bu hakkın fakire mutlaka ulaştırılması gerektiğini açıkça belirtir. Bakın En'am 141, İsra 26, Rum 38. Kur'an böylece Marx'tan 13 asır önce artık değere ve bu değerin emeği temsil eden kapitalden yoksun kesimin hakkı olduğuna dikkat çekmiştir. Bu artık değer sermaye ile emek arasında en azından bölüşülmelidir. En azından diyoruz çünkü Kur'an üretilen değeri onu doğuran emeğin hakkı olarak tescil eder. Ancak Kur'an, insan tabiatını zorlamamak için bu noktada evrensel emek karşılık prensibini yumuşatıyor ve artık değerin sermaye emek arasında bölüşülmesini öneriyor. Bu demektir ki servet, sermaye kutbu sürekli olarak emek kutbundan bir şeyler yemekte ve onun hakkı altında durmaktadır. Kur'an bu gerçeği, Allah'ı ezilen, sömürülen kitlenin yanında göstermekle gözler önüne koymuştur. Bakın İstizaf ve Mustazafun MDL. Hazreti Peygamber ise, içinizdeki zayıf ve ezilenler hürmetine rızıklandırılıyorsunuz diyerek, emeğin hayat ve oluştaki motor rolüne mucize bir üslupla dikkat çekmiştir. Zekat emri ve riba yasağı, emeğin tamamen boğdurulmasını ve servetin bir zulüm aracı haline gelmesini önlemede asgari resmi tedbirlerdir. İnfak kurumunun diğer imkanları işletilerek tedbirlerin çapı ve yoğunluğu şartlara göre değiştirilebilir. Ve böyle olunca da İslam yönetimi gerekli görürse servetin tümüne el koyabilir. Hazreti Peygamber, mallarınızda zekat dışında da yoksul hakları vardır diyerek bu anlayışın esnek prensibini vermiştir. Bu konuda geniş ve değerli bilgiler için özellikle bakın Mustafa Es-Sibai, İştirakiyetül İslam. Kur'an Rum Suresi 39. ayette riba ile zekat arasındaki ilişkiye ve bunların birinin yıkıcı, ötekinin yapıcı özelliğine bir kelam harikasıyla dikkat çekiyor. Bilindiği gibi hem riba hem de zekat kelimelerinde artmak anlamı vardır. Ancak ribanın getirdiği artış, iğreti, aldatıcı, yıkıcı, zulümden kaynaklanan bir artıştır. Zekatın getirdiği artışsa kalıcı, mutluluk getirici, emekten kaynaklanan bir artıştır. Bu espriyi Kur'an, anılan ayette şöyle veriyor. İnsanların malları içinde riba yoluyla malın artması için verdiğiniz riba Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler mallarını kat kat artırırlar. Bu ayetten önceki ayette yoksullara verilmesi gerekenin, onların servetteki hakları olduğunun belirtilmesi de zekat ve riba esprisiyle ilgili olarak yukarıda söylediklerimizin bir başka Kur'ansal dayanağıdır. Kısaca Kur'an, nimetlerin adaletsiz dağıtımını zekat emriyle, sefaletlerin belli bir kesime yüklenmesini riba yasağıyla önlemek amacındadır. Ancak bunu yaparken müeyyideyi ölçülü uygular, şiddete gitmekten kaçınır. O, insanı bilinçlendirmeyi, gönülden ve idrakinden yakalayarak bireyi kendi kendine kontrol ettirmeyi esas almaktadır. Bu haliyle Kur'an, komünist anlayışla kapitalist yaklaşım arasında bir denge ve orta yol sistemi sunmaktadır. Zekattan söz eden ayetler, bu emrin önceki topluluklara da yöneltildiğini gösteriyor. Çünkü insan toplulukları her zaman ve mekanda servetten bir şeylerin topluma aktarılmasını sağlamadan yaşayamazlar. Günümüz sistemlerinde bu vergi adıyla sahneye konmuştur. Ve zekat genel anlamda bir vergidir. Bu yüzden Kur'an zekatın miktarını ve zekat yükümlülüğüne esas olan zenginliğin tanımını zaman ve şartlara göre yapılacak içtihada bırakmıştır. Zekatın fıkıhsal yönü. Zekat bir fıkıh terimi olarak şöyle tanımlanmıştır. Allah'ın hakkı olanlara verilmesini emrettiği belli miktarda malı bu hak sahiplerine vermektir. Karaman, Günün Meseleleri 1 Taksim 143. Kur'an vahiylerinin hem Mekke hem de Medine döneminde gelenlerinde zekat vardır. Ancak Mekke dönemi vahiyleri zekatı bir emir olarak sunmaktan çok müminleri zekat veren kişiler olarak tanıtmakla bir ısındırma ve hazırlama süreci yaşatmıştır. Müslümanların bir devlet halinde teşkilatlandığı Medine döneminde ise zekat emir kipiyle verilmiş ve bu ibadet verginin bir devlete ulaşmış Müslüman toplum için müeyyideli bir vecibe olduğu anlatılmıştır. Kaynakların tetkiki, zekatın kesin emir haline getirilişinin Hicri 2 ila 5. yıllar arasında olduğunu, fakat net bir tarih vermenin mümkün bulunmadığını göstermektedir. Kur'an, zekatın ne miktarından, ne nisabından, hangi ölçüde varlık sahibi olunduğunda verileceğinden, ne de zekat konusu mallardan söz etmez. Bunlar içtihadidir. Günümüz uygulaması, Hazreti Peygamber'in ve sahabelerin içtihat ve uygulamalarını, elbette ki birçok tartışma içeren bir biçimde esas almış bulunuyor. Kur'an, bu önemli emrin, miktar, çap ve çerçevesinin, zaman ve şartların icablarına göre, her devirde yeniden düzenlenmesini esas almış bulunuyor. Tevbe suresi 60. ayetteki sadakat, sadakalar deyimini zekat anlamında değerlendiren genel görüş esas alındığında, Kur'an'ın zekatın sarf edileceği yani zekat gelirlerinin harcanacağı yerleri gösterdiğini kabul gerekir. Zenb, günah. Zenep canlıların kuyruğuna denir. Bundan fiilini türetmede mastar olarak kullanılan zenb ise kuyruğundan yakalamak demektir. Kötülük ve utanç verici işler yapan kişiyi yakalamak anlamında da kullanılan zenb, zamanla yakalanmayı, ayıplanmayı, geri itilmeyi gerektirecek fiiller için kullanılmaya başlandı. O halde zenb, insanın kazandığı mertebe ve yürüdüğü tekamül yolundan geriye çekilmesini veya bu yolda geri kalmasını icap ettiren fiil ve davranıştır. Kur'an zenb kelimesini tekil ve çoğul, zünub olarak 30 küsur yerde kullanır. Her topluluk zenbleri yüzünden hesaba ve azaba maruz kalmıştır. Kimi bir fırtınayla, kimi yere batırılarak, kimi boğularak zenbinin cezasını çekmiştir. Enfal 54, Ankebut 40. Dünyada hesabı verilmeyen veya tamamının hesabı verilmeyen zenblerin son ve tam hesabı mahşer günü verilecektir. Mülk 11. Bununla beraber zenbler asla bağışlanmaz değildir. Allah zenblerin tamamını affedebilir. Bu yüzden insan zenbleri aşılmaz bir engel gibi görerek sonsuzluk yolundaki yürüyüşünü durdurmamalıdır. Böyle bir şey yaparsa Allah'ın rahmetinden ümidini keserek kendi kendine zulmetmiş olur. Böyle bir zulüm zenb işlemekten daha kötüdür. Zümer 53. Zenb psikolojik, sosyolojik, hukuksal vesaire olabilir. Züleyha'nın Yusuf'a duyduğu doğal cinsel iştah bir zenp olduğu gibi, Yusuf'un kardeşlerinin ona yaptıkları kıskançlığa oturan kötülük de zenptir. Yusuf 29-97. Nebilerin sürçmeleri de zenp olarak anılmaktadır. Mesela Hazreti Musa'nın bir Mısırlıyı yanlışlıkla öldürmesi zenp olarak geçiyor. Şuara 14. Hazreti Peygamber'in sürçmelerine de zenp deniyor. Gafir 55, Muhammed 19, Fetih 2. Zenbin en korkuncu, Arapların kız çocuklarını diri diri gömmeleridir. Bu zenp son hesap gününde özel bir sorgulama konusu yapılacaktır. Tekvir 8-9. Ve Allah, insanı zenplerinin sadece bir kısmından hesaba çekiyor, bunların birçoğunu bağışlıyor. Maide 49. Gafir, bir adı da Mümin suresi 11. ayet gösteriyor ki, zenp yüzünden dünya ötesine gidip gelmek sürekli değildir. Açık ve eksikleri kapatmak için dünya mektebine tekrar geliş, reenkarnasyon, bir yazboz tahtası gibi devamlı kullanılamaz. Anılan ayet, bu geliş gidişi iki kez kullanmış bulunan bazı ruhların bunu tekrar istemelerine red cevabı verildiğini bize gösteriyor. Ayet şöyle diyor: cehennem azabı çeken o insanlar dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kez öldürdün, iki kez dirilttin. Artık günahlarımızı, zentlerimizi itiraf ediyoruz. Buradan çıkışa bir yol yok mudur? Müminun suresi 106-108. Ayetlerde böyle bir isteğe şu red cevabının verildiğini görüyoruz. Cehennemlikler dediler ki, ey Rabbimiz, çıkar bizi oradan. Eğer bir daha kötülüğe dönersek o zaman zalimler olalım. Allah dedi ki, susun, girin oraya ve bana söz söylemeyin. Sevciyet, polarite, parite, benzer zıtlar ilişkisi, eş olma hali. Zevciyet diye isimlendirdiğimiz oluş sırrı, Kur'an'ın temel kavramlarından biri halinde verilmektedir. Kelimeye esas olan zevç köküdür. Zevç ve türevleri, isim ve fiil halinde 70 küsur yerde geçmektedir. Daha çok zevcin çoğulu olan ezvac kullanılır. İki çift anlamındaki zevceyn ve zevcan şekilleri de kullanılmıştır. Ve kavramın esas anlamını ve temel boyutlarını veren ayetlerde şu son şekillerin geçtiği 7 ayettir. Kavrama esas olan zevç kelimesinin filolojik yönünü Kur'an dilinin eşsiz ustalarından biri olan Ragıp el-İsfahani, ölümü 502-1108'den özetleyelim. Kendi cinsinden bir diğeriyle bulunana zevç denir. Bu, insan, hayvan, bitki ve diğer varlıklardan olabilir. Zevçler birbirinin benzeri olabilecekleri gibi tam zıtlar da olabilirler. Zevciyet, erkeklik, dişilik ikiliği olabileceği gibi başka ikilikler de olabilir. Eşya, cevher, araz, madde, suret gibi ikiliklerin sentezinden ibarettir. Hiçbir şey bu ikiliğe dayalı terkibin dışında kalamaz. Ve bu durum gösterir ki varlığın bir terkip edicisi, bir yapıp edicisi sani vardır ve onun zevciyet üstü bir tek, bir fert olması gerekir. Türler, cinsler, sınıflar da birer zevciyet oluşturur. Allah, insanların cennet hayatında huriler ile bir zevciyet ilişkisi kuracaklarını söylüyor. Ancak bunun dünya hayatındaki karı koca ilişkisi şeklinde anlaşılmasına Kur'an'ın ifadeleri müsaade etmez. Bu, kendine özgü bir beraberliktir. Bakın, Ragıp, Müfredat, Zevç M'de. Ölümsüz Ragıp, kısa filolojik açıklamalar içinde Kur'an'ın anlam boyutlarını iyice yakalama dehasını burada da göstermiş ve zevciyet kavramının esaslarını birkaç satırda vermiştir. Biz onun ruhuna rahmet dileyerek kavramı biraz daha genişçe açıklayacağız. Oluşun fıtrat diyalektiğinin özünde Kur'an'a göre zevciyet yatar. Allah, zatı itibariyle zevciyetin üstündedir. O bu yönüyle Sübhan, Ahad, Samet olarak anılır ki benzerlik zıtlık ilişkisinin dışında olan mutlak şuur ve kudret demektir. Ancak Allah da tecellileri ve zuhurlarıyla, yani isim sıfatları ile bir polarite ve parite sergiler. Çünkü varlık Allah'ın bir görünüşü, bir tecellisidir ve bu görünüşün arz ettiği süreç bir parite ve polarite seyridir. İbn Arabi'nin Allah'ı şey olarak nitelendiren görüşünü bu inceliği dikkate alarak değerlendirmek gerekir. Aksi halde Allah'ı inkar veya oluşu dondurmak gibi sakatlıkların birine yenik düşeriz. Kur'an Allah'ın sıfatlarını bir polarite konusu olarak veriyor. Evvel ahir, zahir batın, muhi mumit vesaire. Ancak bu zuhur ve tecelliler yönündendir. Zat yönünden Allah zevciyet üstüdür. Sübhan, ahad ve samettir. Şey değildir, şeylere benzerliği de yoktur. Bakın İhlas Suresi Şura 11. Zevciyetin üstündeki ahad ve samet güç, yani yaratıcı, yapıp edici külli şuur ve kudret, oluşu zevciyet, yani benzerliğin ve zıtların sürekli ilişkisi halinde ortaya koymuştur. Masiva Allah dışındakiler hep çifttir. Sünnetullah, bakın sünnetmede bir zevciyet resmi geçididir. Bu Kur'ansal prensibi açıklarken müfessir Elmalılı şöyle diyor. İkilik kaçınılmazdır. Bu ikilik içinde birleştirilmeden hiçbir şey tasdik olunamaz, tefekkür ve algılama yapılamaz. Bakın tefsir 6 Taksim 4544. Her şey zevciyete oturur. Kur'an zevciyetin bir süreç halinde yeni yeni zevciyetlere vücut verdiğini beyan ediyor ki, biz bunu kitaplarımızda fıtrat diyalektiği, oluş diyalektiği adlarıyla anıyoruz. Her şeyde zevciyetin esas olması yanında, her şey ezvac, sonsuz zevçler ve zevceyn, iki zevciyet konusu manzarası da sergiler. Zariyat 49, Yasin 36. O halde zevciyet sürekli bir oluşumdur. Sabit ve donmuş, olup bitmiş değildir. Her an yeni bir oluşta olan yaratıcının sünneti, yani tavır ve tarzı her an yeni zevciyetlere vücut verir. Demek oluyor ki varlık ve oluş birçok zevciyete sahne olduğu gibi sonsuz zevciyete de gebedir. Oluşun bağrındaki sürekli yürüyüş ve atılım özlemi bir anlamda sınırsız zevciyetlerin rüyalarını taşımaktır. Zevciyetin bu sonsuzluk ve sürekliliğini ifade eden temel ayetler Yasin suresinin 36. ayetiyle Tekvir suresinin 7. ayetidir. Bunların ilki şu mealdedir. Bütün ilişki, zıtlık ve noksanlıktan arınmıştır o kudret ki bütün zevciyetleri yaratmıştır. Bunlar yerin bitirip beslediklerinden, insanların benliklerinden ve insanların bilmediklerinden olur. İkinci ayetse kıyamet günü, yani alışılmış arz evren düzeninin tebdil edildiği günde, bakın İbrahim 48, nefislerin çiftleşmesi olayından bahsediyor. Bu demektir ki kıyamet yeni oluşlara, yeni zevciyetlerle imkan ve sahne açmanın bir başlangıcıdır. Yani kıyamet bir yandan bir bitiş ve ölüş sergilerken bir yandan da bir başlangıç ve oluş sergileyecektir. Esasen sünnetullah'ta her ölüş bir oluşun başlangıcıdır. Çünkü bitiş ve tükeniş anlamında ölüm yoktur. Ölüm sadece boyut, şekil ve tavır değiştirme keyfiyetidir. Bizim bilmediğimiz zevciyetler deyimi, zevciyetin sonsuzluk ve sayısızlığını açıkça ortaya koyarken, kıyamet günü nefislerin zevciyete girmeleri de yeni oluşların yine zevciyete bina edileceğini gösterir. Hayat bir zevciyetler arenasıdır. İlim bize haber veriyor ki, evrenin herhangi bir noktasında meydana gelen bir zerrenin, bir parçanın ikizi veya zıddı, yani zevci, aynı anda doğar. Ve hayat bir zıt eşler resmi geçidi halinde sürüp gider. Kur'an-ı Kerim sırları üzerine güzel risaleler yazan Dr. Haluk Nurbaki, az önce verdiğimiz Yasin suresi 36. ayeti açıklarken, zevciyet veya zıt eşler konusuna şöyle değiniyor.